Ayrım 14.
Gerek kendi ülkesinde yaşayan insanlara, gerekse diğer uluslara davranışlarına bakarak gelişmiş grubuna sokabileceğim bir ülke henüz göremiyorum. Bunun kanıtını Boşnaklara yapılan kıyıma karşı alınan tavırda görüyorum. Nedense bizim Türk gençleri siyasetle ilgili konuşmaktan çok zevk alırlar. Yukarıda söylediğim bu ilkeleri senin kendi yaşamına nasıl uygulayacağın bence daha önemli. Ne var ki kendi yaşamının sorunlarından çok diğer gençler gibi sen de bu ilkeleri kullanarak toplumun ve dünyanın sorunlarını çözmeye yöneliyorsun. Bu tutum kendi başına konuşmaya değer ilginç bir konu. İleride ele alacağız. İlkelerle ilgili diğer sorunlarınızın çözümünü isterseniz zamana bırakın. Tereddütleriniz sizi yeni görüşlere, gözlemlere götürürse tartışırız. Yakup Bey bir süre sustu. Sandalyesinde yana döndü, bacak bacak üstüne attı, sol eliyle saçlarını düzeltti, sonra şunları söyledi. Burada iki noktayı yeniden hatırlatmakta yarar var. Bunlardan biri ilkelerin uygulamalarıyla ilgilidir. Uygulama ilke değildir. Uygulama bağlama açıktır ve her farklı bağlamda farklı uygulama stratejileri geliştirmek gerekir. İlkeler evrensel gerçeklerdir, her bağlamda geçerlikleri vardır. Kişilere, ailelere, okullara, şirketlere, uluslara her düzeyde uygulanır. Bu ilkeler kişinin paradigmasının bir parçası olduktan sonra değişik bağlamlarda, değişik uygulamalarda kendini ifade eder. Fakat değişik uygulamaların altındaki ilke aynıdır, evrenseldir. İlkeler konusunda açıklığa kavuşturulması gereken ikinci nokta değerlerle ilgilidir. Toplumda geçerli olan her değerin temelinde evrensel ilkeler bulunmaz. Bazı sosyal değerler temel ilkelerden şaşar. Örneğin her ne pahasına olursa olsun para kazanma sosyal bir değer olarak toplumumuzda yaşıyor ama temel ilkelerden hiçbirini temsil etmiyor. Temel ilkelerle sosyal değerler aynı paralelde olup üst üste çakıştığı zaman etkili bir paradigma kendini gösterir. Yakup Bey'in sözünü kestim ve şu soruyu sordum. Temel ilkeler gibi temel sosyal değerler var mı? Yani her toplumda geçerli olan, her toplumda istenen türden değerler. Yakup Bey bir süre düşündü ve temel ilkelerle değerler arasındaki ilişki göründüğü kadar basit değil diye açıklamasına başladı. Örneğin denge ve iç özgürlük iki değerdir ve temel ilkelerle doğrudan ilişkileri vardır. Ne var ki bu iki değerin her toplumda istenen, beğenilen özellikler olduğunu söyleyemeyiz. Bazı toplumlarda iç özgürlük istenmeyen bir değer olarak ortaya çıkabilir. Kısacası ilkenin evrenselliği daha belirgin olduğu halde değerin evrenselliği o kadar aşikar değildir. Burada benim üzerinde durduğum birinci planda temel ilkelerdir. Bir insanın paradigması temel evrensel ilkelerle ne kadar ahenk içindeyse bu insan o derece sağlıklı, doğru ve etkili değerler seçer. Sağlam temellere oturmamış sosyal değerleri yaşamından ayıklamaya başlar. Bu tür sağlam temeller üzerine oturtulmuş paradigmalar insanı her türlü tutum ve davranışın ötesinde etkili yapar. Bu sözleri söyledikten sonra önüme 23 Şubat 1993 günkü Hürriyet gazetesinden kesilmiş kupürü koydu. Hapishaneden tünel kazarak kaçan dev sol üyeleri hakkında beyanat veren Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın sözlerini gazete şöyle aktarıyordu. Adalet Bakanı Seyfi Oktay, infaz sisteminin kökten değişmesi gerektiğini belirterek acı gerçeği nihayet açıkladı ve 2 milyon lira maaşı olan infaz memuru kolayca satılıyor dedi. Ben gazete kupürünün altı çizili yerlerini okuduktan sonra Yakup Bey şunları söyledi. Bakanın sözlerinin altında şöyle bir varsayım yatıyor gibi. Eğer infaz memurlarının maaşı yükseltilirse onların rüşvet karşılığı görevlerini kötüye kullanmaları önlenir. Elimizde olanak bulunsa da yüksek maaş alan, varlıklı hatta yüksek tahsilli kimselerin rüşvet oranıyla az maaşlı, az tahsilli kimselerin rüşvet oranını karşılaştırabilsek bu varsayımın ne kadar geçerli ya da geçersiz olduğunu bulabilirdik. Ne yazık ki bu olanağımız yok. Ama rüşvet almamayı ve görevi kötüye kullanmamayı tamamıyla dış ödüllendirmelere bağlamanın insanların iç dünyasını, karakterini hesaba almayan kalıplanmış bir görüşün sonucu olduğunu düşünüyorum. Yakup Bey bir gazete kupürü daha koydu önüme. 13 Mart 1993 günkü Hürriyet gazetesinden alınan kupürde şu haber yer alıyordu. Bravo N.Y. Yolda içinde 500 milyon Türk lirası karşılığı döviz olan bir çanta bulan 31 yaşındaki N.U. paralar sahibine teslim edilirken, iş bulmak amacıyla dışarıya çıkmama ve paraya ihtiyacım olmasına rağmen bunları alamazdım. Haram parayla işim yok dedi. Gezmen polis karakolunda çantayı polislere teslim eden N.U. sırtımdan büyük bir yük kalkmış oldu diye konuştu. Yakup Bey okuduğum parçayı önüne alarak şunları söyledi. Haram para kavramının arkasında N.U. inandığı önemli bir ilkeyi dile getiriyor ve davranışında uyguluyor. Sırtımdan bir yük kalkmış oldu sözü, insanın inandığı ilkelerle tutarlı davranmasının psikolojik sağlık yönünden önemli olduğunu belirtiyor. Yakup Bey saatine baktı. Ben not almaya devam ediyordum. Zevkle defterime yazarken o ıhlamurundan birkaç yudum aldı ve benim yazıyı bitirmemi bekledi. Yakup Bey yeni bir bölüme başlayan bir tavırla bana doğru eğildi ve konuşmaya başladı. Sorunlarımız ve paradigmalar. Şimdiye kadar konuştuklarımızdan anlayabileceğin gibi yaşamımızdaki her olaya bakış tarzımızın altında bizim algılama paradigmalarımız yatar. İnsanların büyük çoğunluğu kullandıkları paradigmaların farkında değildir. Ancak az sayıda kişi kullandığı paradigmanın farkına varmayı başarmıştır. Bir insanın kullanmış olduğu paradigmanın farkına varması, dünyaya hangi gözlükle baktığının bilincinde olması anlamına gelir. Böyle bir bilinçlenme çok önemli değişiklikler yapma potansiyelini beraberinde getirir. Bu tür bilinç düzeyine ulaşabilmiş birey, kaynağı dışarıda olan sorunla paradigmasının özelliklerinden kaynaklanan sorunu birbirinden ayırt ederek yaşamını yönetmede çok daha güçlü duruma gelir. Yakup Bey'den kişinin paradigmasından kaynaklanan sorunla neyi kastettiğini öğrenmek istedim. Birçok psikolog sorunun dışarıdaki olayda değil, o olaya bakış tarzımızda yattığını kabul eder diye sözüne devam etti. Bunun örneklerini verdiğim gazete kupürlerinde gördünüz. Bu konuya ileride sık sık temas edeceğiz ama size bir örnek daha vereyim. Boş zamanlarında şiir yazan tanıdığım son derece hassas bir ev hanımı bana şu olayı anlattı. Evlendiği zaman gelinliği üzerindeyken eve gelen misafirlere duvağından gelin teli vermiş. Gelenler arasında birini pek tanımadığından gelin teli vermekten utanmış ve ona vermemiş. 38 yıl önce olan bu olayı hala düşünürüm ve üzülürüm demişti. Eğer bu hanım kendi paradigmalarının farkına varabilseydi kendine şu tür soruları sorabilirdi. 15 yaşında genç bir kızdım. Duvak telini vermemek bir hata olsa dahi bir insan olarak bu hatayı yapma hakkını kendimin için tanımıyorum. Mükemmel olmamak bir suç mu? 38 yıldır bu olaya hala neden üzülüyorum? Bu tür sorulara cevap aramak onun kendini tanımasına yol açacak ve bu bilinç içinde sorunu yeniden tanımlayabilecekti. Sizi örnek alalım Timur Bey dedi. Bu söz üzerine içimde bir korku belirdi. Şimdi bende ne kusur bulacak diye korktum. Nesrin'le olan etkileşiminizi şimdi yeni bir görüşle değerlendirdiğinizi biraz önce bana söylemiştiniz. Nesrin'le aranızda geçen etkileşim değişmedi. Yani olay aynı kaldığı halde sizin olaya bakış tarzınızda bir değişiklik oldu ve bu paradigma değişikliği o olayı sizin için sorun olmaktan çıkardı değil mi diye yüzüme baktı. Söylediğini anlamıştım. Şimdi gayet açık seçik anladım diyerek konuya devam etmesini bekledim. Algılama paradigmasının bilincinde olan kişi, paradigmasının kör tahakkümünden kurtulabilir ve onun ötesine geçerek sorunu yeniden tanımlayabilir. Sorunu yeniden tanımlayabilmek kişinin daha etkili yaşam kurabilmesinin temelinde yatar. İster kişisel, ister iş hayatında olsun, sorunların çoğunun temelinde kalıplanmış insan paradigması yatar. Bir başka deyişle kalıplanmış insan paradigması olayların çoğunu sorun olarak kişinin yaşamına yansıtır. Kalıplanmış insan paradigmasının bilincine varmadıkça kişi sorunlara çözüm bulamaz. Sorunlar ancak gelişmiş insan paradigması geliştirerek çözülebilir. Yakup Bey yine saatine baktı. Ihlamurların parasını masa üzerine bırakırken Albert Einstein, karşılaşılan önemli yaşam sorunları, o sorunları ortaya çıkaran düşünce düzeyinde çözülemez der, diye sözüne devam etti. Kalıplanmış insan paradigması düzeyinde yaratılan sorunlar, bu paradigma düzeyinde çözülemez. Sorunları çözmek için gelişmiş insan paradigmasını kullanmak zorundayız. Geldiğimiz yoldan yavaş yavaş geri gitmeye başladık. Başkalarının bizi kızdıran tarafları kendimizi anlamamıza yol açar. Carl Jung. 11. Tutumlar ve paradigmalar. Yakup Bey'le buluşmamız artık haftada 3 güne çıkmıştı. Üniversitede dersim olmadığı zaman ya Yakup Bey'le buluşuyor ya da onunla yaptığımız konuşmalar süresince aldığım notları temize çekiyordum. Notları temize çekerken ve çektikten sonra yazdıklarım üzerinde düşünüyordum. Kendimi önemli bir eğitim sürecine girmiş olarak görüyordum. Yakup Bey'in bana karşılıksız böylesine zaman vermesi ve beni eşiti kabul ederek etkileşimde bulunması anlaması zor bir sır gibi görünüyordu. Bir gün bu konuda kendisiyle konuşacaktım ama o anın henüz gelmediği duygusunu taşıyordum. Onunla tanışmış olmaktan dolayı kendimi şanslı buluyordum. Her buluşmamızda ona olan saygım artıyordu ve kendisini daha çok sevdiğimi hissediyordum. Bugün yine Beyazıt Camii'nin önündeki çay evine gittik. Her zaman olduğu gibi ıhlamurlarımızı ısmarladık. Daha önce pek içmediğim ıhlamur, bilgeliğe giden yolda şimdi bana yoldaş oluyordu. Bugün tutum kavramını inceleyeceğiz diyerek Yakup Bey sözüne başladı. Psikoloji biliminde tutum bilgi, beceri ve arzunun kesimi olarak tanımlanır. Örneğin kişiler arası iletişimde daha etkili olmak amacıyla aktif dinlemeyi öğrenerek bu konuda olumlu tutum geliştirmek isteyen birini ele alalım. Dipnot, aktif dinlemenin ayrıntılı bir tartışımı için yazarın Yeniden İnsan İnsana kitabına sayfa 185 bakınız. Bir insanın aktif dinlemeye yönelik olumlu tutum geliştirmesi o konuda bilgisi olmasını gerektirir. Ne var ki sadece bilgi yeterli değildir. Nasıl dinleneceğini de bilmek gerekir, yani bu konuda beceriler kazanmalıdır. Ayrıca bildiklerini ve becerilerini kullanabilmek için arzu duymalı, yani aktif dinlemeyi istemelidir. Aktif dinleme ile ilgili tutum geliştirebilmek için bireyin bu üç alanda bilgi, beceri, istek, etkenlik göstermesi gerekir. Aynı düşünceyi uygulayarak şunu söyleyebiliriz. Kalıplanmış insan paradigmasını yıkabilmek için önce bu paradigmanın üzerinde kurulu olduğu bilgi, beceri ve arzu temelini gözden geçirmek gerekir. Bu benim için önemli bir noktaydı. Hemen bilgi, beceri ve arzu kelimelerinin altlarını çizdim ve kelimelerin yanına büyük harfle çok önemli notunu yazdım. Yazdıklarımı gören Yakup Bey gülerek, "Evet, gerçekten çok önemli," dedi ve konuşmasına devam etti. Tutumları değiştirmek zor fakat mümkündür. Eski tutum ve alışkanlıkları aşabilen insanlar kendilerini yenileyebilirler ve iç özgürlüklerine kavuşabilirler. İç özgürlüğün ne anlama geldiğini daha sonra yine tartışacağız. Konuyu dağıtmamak için şimdi ele almıyorum. Şunu söylemekle yetineyim, kendini yenileyerek eski alışkanlıklarını kırabilen insan iç özgürlüğüne kavuşunca ancak o zaman yaşamının kendine özgü amacını keşfedebilir. Kişinin yaşamının kendine özgü amacı, o kişinin yaşamının anlamını oluşturur. Bu nedenle denebilir ki, eski alışkanlıklarından kurtularak kendini yenileyebilen insan, yaşamının amacına, anlamına ve dolayısıyla mutluluğa kavuşabilir. Yakup Bey gülümseyerek bana baktı ve mutluluk kelimesinin yanına "çok önemli, yazmayacak mısın?" diye sordu. Ihlamurundan bir yudum aldıktan sonra anlatımına devam etti. Mutluluk birçok tanımı olan bir kavramdır. Şimdiki konuştuğumuz bağlamda mutluluğu kişinin yaşamının bilincinde olması olarak tanımlayabiliriz. Mutluluğun parayla insan ilişkileriyle ilgili değişik tanımlarını daha önce duymuştum. Okulu bitirerek iş bulan ve para kazanmaya başlayan ya da milli piyangodan biletine ikramiye vuran, birbirini severek evlenen kişilerin çok mutlu olduklarını duymuştum. Ama bir kişinin yaşamının bilincine eriştiği nedeniyle mutlu olduğunu şimdiye dek duymamıştım. Bu nedenle Yakup Bey'in mutluluk tanımı dikkatimi çekti ve kendisinden tanımı yinelemesini istedim. Mutluluğun bu biçimde tanımlanmasını büyük bir olasılıkla ilk defa şimdi duyuyorsunuz ve belki de bu nedenle şaşırmış durumdasınız diyerek sözüne devam etti. Daha önce konuştuğumuz iç ve dış başarı konusunu hatırlayın. Benim tanımladığım anlamda mutluluk iç başarıyı gerekli kılar. Sözünü ettiğim mutluluk başarıları tümüyle dışta kalan insanların mutluluğundan farklıdır. Yakup Bey'in söyledikleri bana anlamlı ve açık seçik geldi. Aklıma gelen bir düşünceyi kendisiyle paylaşmak istedim. Yakup Bey, benim şimdiye kadar duyduğum mutluluk tanımları daha çok toplumun görüşünü merkez alan, bireye dıştan yaklaşan bir görüşün sonucu. Oysa siz bireyin iç dünyasını merkez alarak tanımınızı yapıyorsunuz. Vurguladığınız, odak noktası olarak aldığınız bireyin anlam dünyası. Bu algılamama katılıyor musunuz diye sordum. Evet, katılıyorum Timur Bey. Sizin şimdiye kadar duyduğunuz mutluluk tanımları kalıplaşmış insan paradigması içinde yapılmış tanımlardır. Ben ise şu anda mutluluğun gelişmiş insan paradigması içinde nasıl tanımlandığını dile getiriyorum. Bu nedenle size yeni geldi ve anlamakta biraz zorlandınız. Tatlı bir gülümsemeyle bana baktı, ıhlamurundan bir yudum aldı, durdu. Sanki düşündüklerini söylemekle söylememek arasında tercih yapma durumunda olan bir yüz ifadesiyle bir süre sustu. Benim yaptığım mutluluk tanımını anlamaya çalışırken kullandığınız paradigma türünün farkına vardınız mı diye bana bir soru yöneltti. Ne demek istediğini anlamıştım. Biraz yüzüm kızardı. İçime hüzün çöktü. Boğazım düğümlendi. Birkaç kez yutkundum. Kendimi denetleyerek evet dedim. Nesrin'le ilişkilerimi yöneten, değerlendiren aynı paradigmayı kullanıyorum hala diye sözüme devam ettim. Hızla geliştiğimi düşünüp sevindiğim bir günde, temelde eski insan olduğumu ne kadar kolaylıkla ve ustalıkla gözlerimin önüne serivermişti. Kendi gelişmemden duyduğum hayal kırıklığı beni biraz karamsarlığa yöneltti. Yakup Bey hiç sesini çıkarmadı, bir süre konuşmadı. Eğer istersem konuşmam için bana fırsat yarattığını anlıyordum. Ama bu konuda konuşmak istemiyordum. Evet, ben hazırım anlamında kağıt ve kalemi önüme aldım. Yakup Bey konuşmaya başladı. İnsanın eski alışkanlıklarını, tutumlarını değiştirmesi zordur. Kendini yenilemeyi isteyen kişi, şimdiye kadar kolay gelen bir tutumdan, daha sonra elde edeceği daha anlamlı bir dünya uğruna feragat etme durumundadır. Feragat etme bir anda olup biten bir olay değildir. Kişinin kendini yenilemesi anlamında feragat etme, gelişim ilkesi çerçevesinde adım adım gerçekleştirilen bir süreçtir. Durdu, yüzüme baktı. Not almaya devam ediyordum. Söylediklerini açık seçik anlamıştım. O da beni anlamıştı ve bana destek vermişti. Kendisini takip ettiğimden emin olunca benden bir kağıt alıp önüne koyarak konuşmasına devam etti. Kalıplanmışlıktan gelişmişliğe giden adımlar. Kağıt üzerine bir çizgi çizerek bir olgunluk ölçeği düşünebiliriz. Bu ölçeğin bir ucunda tümüyle bağımlı olma, ortasında bağımsızlık ve en sonunda da karşılıklı dayanışma bulunsun diyerek bu çizginin başına bağımlı, ortasına bağımsız ve öbür ucuna da dayanışma kelimelerini yazdı. Bebek doğduğunda ona bakan kişiye ve çevresindeki dış koşullara tamamıyla bağımlıdır. Bebek tümüyle bağımlı olma durumundan zamanla kurtularak davranışsal, duygusal ve düşünsel bağımsızlığını kazanma yönünde adım adım gelişme gösterir. Bu gelişme süreci bağımsızlık noktasına geldiğinde birey duygu, düşünüş ve davranışlarında sadece kendini gören ben merkezli biri olur. Bu gelişme aşamalarından biridir. Gelişme süreci devam eden birey, daha sonra insanlar da dahil bütün doğanın birbirini karşılıklı etkilediklerini ve birbirlerine bağımlı olduklarını görmeye başlar. Karşılıklı dayanışma ilkesi bütün doğada, bitkiler ve hayvanlarda geçerli olduğu kadar insanlar için de geçerli olan bir süreçtir. Bu üç adım, yani bağımlılık, bağımsızlık ve karşılıklı dayanışma, kişinin psikolojik süreçlerindeki olgunlaşmaya paralel olarak kendini gösterir. Kalıplanmış insan paradigmasıyla yaşayan kişi, kendine verilen kalıplara sürekli bağlı kalacak ve hiçbir zaman tam bağımsızlık aşamasına ulaşamayacaktır. Kalıplanmış insan paradigmasının kalıplarının bilincine vararak bu kalıpların üstesinden gelmek isteyen kişi, büyük olasılıkla ilk olarak kendini her türlü dış koşulun etkisinden kurtarmaya, tam bağımsız olmaya çalışacaktır. Bu tür aşırı bağımsızlık tutkusu, kendini dünyanın merkezi gören ve her şeyi çıkarları doğrultusunda yorumlayan insanlar ortaya çıkarır. Gelişmiş insan paradigması bu tür bencil insan tipine değil, daha olgun bir aşamayı belirten üçüncü adıma, karşılıklı dayanışmaya götürür. Yakup Bey önem verdiği bir kavramı daha açık seçik anlatmaya çalışan bir insanın havasıyla, burada birkaç örnek vermemiz gerekir diye konuşmasına şöyle devam etti. Bağımlılığı sen paradigması olarak adlandırabiliriz. Bu paradigma içinde kendini ve dünyayı algılayan kişi şu tür ifadeler kullanır. Sen istediğin için öyle davranıyorum. Önemli olan sensin. Senin düşünce, duygu ve isteklerin benimkinden daha önemli. Ben yaptıklarımdan sorumlu değilim. Bana olan şeyler senin yüzünden oluyor ya da olmuyor. Senin yardımınla yürüyebilir, bir yere gidebilirim. Benim kendilik değerim senin benim hakkındaki düşünce ve duygularından kaynaklanır. Benim sorunlarımı ancak sen çözebilirsin. Bağımsızlık adımını ise ben paradigması olarak adlandırabiliriz. Bu paradigma içinde düşünen kişi şöyle ifadeler kullanır. Bana olan şeylerden kimse değil, sadece ben sorumluyum. Yaşamımdaki her şey benim denetimim altında. Fiziksel olarak bağımsızım ve istediğim yere istediğim zaman giderim. Duygusal bakımdan değerlerimi iç kaynaklarımdan alırım. Zihinsel yönden kendi sorunlarımı kendim çözer, düşüncelerimi kendi dilediğim biçimde ifade ederim. Ihlamurları tazeleme zamanı gelmişti. Yeni gelen ıhlamurların kokusu içimi açtı, eski karamsarlığımdan kurtulmama yardım etti. Yakup Bey, genelleme yapmaktan pek hoşlanmam. Ne var ki konuştuğumuz konuyu daha iyi açıklaması bakımından gözlemlerime dayanarak iki genelleme yapacağım dedi ve konuşmasına ıhlamurdan bir yudum daha aldıktan sonra devam etti. Ben senin gibi üniversitede öğrenciyken kültür antropolojisi dalında eğitim gören bir İngiliz öğrenciyle birlikte İçel ilinde Toroslar'da Nuru Köyü denen köyde 2 ay kadar bulundum. İngiliz öğrencinin bana, herkes her şeyi devletten bekliyor. Mezarlıklarının çevresindeki taş duvar yıkılmış. Niçin iyi bir duvar yapmıyorsunuz diye sorduğumda devlet yardım etse yaparız cevabını alıyorum.